Ayrım 8, sayfa 97. Hafif yaralıların müdahalesi bitince Hipatya girişteki avlunun merdivenlerine oturdu. Tatlı ifadesi Serapyum'daki sütun başlarını süsleyen Hathor'un dikkatli bakışlarının altında yorgunluğunu yansıtıyordu ve ben de yanına gittim. "Hanımefendi, size bir şey getireyim mi?" "Hayır Davos, teşekkür ederim," diye hafif bir tebessümle cevap verdi. Arkasına oturmaya gittim fakat sonra vazgeçtim. Dönerek beni çağırdı. "Davos." "Efendim?" "Hanımefendi," dedim. "Bir bakabilir misin?" dedi yanındaki boş merdiveni göstererek. Ona yaklaşıp yanına çömeldim, sonra sordu. "Medorus gerçekten Hristiyan mıydı?" "Evet efendim," diye cevap verdim. Bir süre düşüncelere daldı. Bir yapbozun tüm parçalarını birleştirmeye çalışıyor gibi görünüyordu. Olanlara bir anlam vermek istiyordu. Sonra iç çekti, bir şey diyeceğe benziyordu. Durdu ve bana baktı. "Teşekkürler Davos, biraz dinlen." Birkaç adım ötesine oturmuş onu izliyordum. Çıldırıp Theon'a saldıran ve Orestes'in kılıcıyla ölen Medorus'u düşünüyordum. Birlikte geçirdiğimiz yılları, paylaştığımız anları, tanrısına olan inancını anımsadım. Medorus bu saçmalık uğruna kaybedilmiş bir arkadaş, bir dost. Düşüncelerim yavaş yavaş olanları hazmederken öğrenciler ve müzedeki gruptan başka insanlar gelip merdivenlere oturdu. Hepimizin Olympus'un güzel haberlerle dönmesini umduğumuzu düşündüm. Güneş ufuk çizgisine yaklaşmıştı. Çok uzun bir gün olmuştu ve orada bulunan herkesin, özellikle de savaşmaya gidenlerin üstüne yorgunluk iyice çökmüştü. Sonunda çocuğun biri tapınağın içinden koşarak çıktı ve "Geliyor, geliyor!" diye bağırdı. Olympus müzenin arkasındaki kapıdan çıkmıştı. Şimdi de oradan geliyordu. Ana giriş, orada bulunan binlerce Hristiyan yüzünden yaklaşılamaz durumdaydı. Hepimiz Serapyum'un içine doğru koşmaya başladık. Müzenin içindeki avluyu geçip kütüphaneyi arkamızda bırakarak Olympus'un olduğu yere doğru yöneldik. Oraya vardığımızda bazı filozof ve papazlarla konuştuğunu gördük. "Theophilus mu?" "Hristiyan olalı daha 10 sene oluyor. Hepimizi bıçaktan geçirmekten başka ne yapacağını sanıyorsunuz?" dedi içlerinden biri telaşla. "Hayır," dedi Olympus. "Tesalonika'da olanlardan beri çok pişman ve öyle bir katliamı tekrarlamak isteyeceğini sanmıyorum." Geldiğimizi görünce susmaları için bir işaret yaptı ve yüzlerimizdeki ne olduğunu öğrenmek için sabırsızlanan ifadeyi görünce avlunun ortasına gelip hepimiz duyabilelim diye sesini yükseltti. "Hepiniz dinleyin. Theophilus'la bir anlaşmaya varmak imkansız oldu." Orada toplananlardan endişeli seslerin uğultusu yükseldi. "Vali hükmü imparatorun vermesine karar verdi." Ve Olympus devam etti. "İmparator kararını verene kadar önümüzdeki birkaç gün boyunca burada mahpus yaşayacağız. Bu arada vali bize su ve erzak temin edip dışarıda kalan ailelerimize göz kulak olacak." Müzenin her tarafından öğrenciler, papazlar ve filozoflar gelip Olympus'un etrafına toplanıyorlardı. Hipatya ve öğrencilerinin yanından konuşmalarını dinlerken tapınak papazlarından birinin bize şüpheyle baktığını görüp önemsemedim. "Düzen ve disiplin şimdi her zamankinden daha önemli," diye bağırdı Olympus. "Köleler efendilerinin emirlerini sadakatle yerine getirecekler, öğrenciler öğretmenlerini ve tüm filozoflarla papazlar beni dinleyecek. Yöneticimizin yaraları iyileşene kadar tüm yetki bendedir." Konuşmasını bitirmişe benziyordu ve dağılmaya başladığımızda bizi izleyen papaz Sinesius'u göstererek "Olympus, bu çocuk Hristiyan," dedi. Tüm bakışlar Sinesius'ta toplandı ve orada bulunan başka bir rahip Hipatya'nın diğer iki Hristiyan öğrencisini gösterdi. "Evet, şu ikisi de öyle," dedi. "Onlarla ne yapacağız?" dedi ilki. Etrafımızdakiler fikirlerini söylerken gençler kafalarını öne eğdiler. "Onları rahat bırakın, onlar bizden," diye bağırdı biri. "Ama onlar Hristiyan," dedi papazlardan biri. Orada bulunanlar arasında başlayan tartışma Olympus'un bir el hareketiyle sessizliği sağlayana kadar sürdü. "Evet, onlar Hristiyan. Diğerlerinin rehinelerle birlikte bodrum katına gitmeleri lazım," diye karar verdi. Hipatya'nın olaylara tanık olan öğrencilerinden biri Hristiyan arkadaşlarının yanına gidip bağırmaya başladı. "Bu saçmalık. Buna izin vermeyeceğiz," dedi başka bir öğrenci grubuna yaklaşırken. O ana kadar sessiz kalan Hipatya öğrencilerin önüne geçerek Olympus'a sakince meydan okudu. "Olympus, eğer kardeşlerimi hapsedersen beni de hapsetmen gerekecek. Eğer rehine toplamaya bu kadar meraklıysan beni de dahil edebilirsin. Burada, dışarıda çürümekle bodrum katında çürümek arasında benim için hiç fark yok." "Eğer gerekirse yaparım," dedi Olympus gururla. Orada bulunan Orestes, Olympus'un söylediklerini duyunca öfkeye kapılıp kılıcını savurarak Hipatya'nın yanına geçti. Olympus'a ve etrafındaki tüm papazlara buz gibi öfke dolu bakışlar attı. Eğer aranızdan birisi, kim olursa olsun, kardeşlerimden birine tek bir parmağını dahi kaldıracak olursa, onu öldüreceğimden emin olabilirsiniz. Dışarıdakileri nasıl öldürdüysem, öyle öldürürüm, diye bağırdı. Hipatya'nın silahlı diğer öğrencileri kılıçlarını çekerek bir adım öne attılar. Ortam gergindi ve Olympius hiçbir fikir beyan etmiyordu. Eğer şüphen varsa yöneticimize danış, dedi Hipatya alayla. Olympius Hipatya'ya hiddetle bakarken o sakinliğini bozmadı. Theo'nun kızı, dedi onu göstererek ve öfkesini içinde tutarak. Bir şeyler daha söyleyeceğe benziyordu ama kendini dizginledi ve bakışını Hipatya'nın üstünden çekip hiddetle dönerek onu takip eden papazlarla birlikte Serapyum'un içine doğru yönlendirdi. Bırakın onunkileri, diye bağırdı. Hipatya'nın öğrencileri toplananlar dağılana kadar tetikte beklediler. Olympius'un beraberindekiler uzaklaşınca öğrenciler rahat bir nefes aldı. Hipatya Orestes'i çağırdı. Teşekkürler, dedi. Orestes tevazuyla yere baktı. Hristiyan öğrenciler ona minnettardı ve Sinesius Orestes'e yaklaşarak kollarını uzattı. Orestes bir an dona kaldı ama sonunda arkadaşça karşılık verdi. Hipatya öğrencilerine bakıyordu ve gözlerinin parladığını görebiliyordum. Hepinize teşekkür ederim. Doğru olanı yaptınız. Ben babama bakmaya giderken birlikte kalın, dedi titreyen bir sesle. Tamam hanımefendi, dedi hepsi bir ağızdan. Efendimi tapınağın içine kadar takip ettim. İyileşme sürecinde olan birçok kişi cübbe ve kumaşlardan rastgele hazırlanmış yerlerde yatıyordu. Hastaların inleme ve öksürük sesleri, ziyaretçilerin ise fısıltıları duyuluyordu. Hipatya Theo'nun yanına diz çöktü ve benden su ve temiz sargı bezi getirmemi istedi. İtaat ederek gittim. Döndüğümde Hipatya babasının kafasını saran kanlar içindeki bezi çıkararak yarasını ve yüzünü tatlılıkla dikkatlice temizledi. Davus, git ve sınıfın yanındaki balkona hepimiz için yatak hazırla, dedi, yaptığı pansumanı bitince. Hazır olunca bana haber ver. Gidip minder, battaniye ve saman ya da yaprak gibi yatak yaparken kullanabileceğim şeyler aradım. Ancak bulduğum yaprak miktarının yetersizliğinden battaniyeleri doğrudan yere üst üste koyup üzerlerine minder koymak zorunda kaldım. Daha sonra ateş yakabilmek için biraz dal ayırdım. İşim bitince dönüp efendime söyledim. Gece olmuştu ve kandillerin cılız ışığı tapınağın içini aydınlatıyordu. Heybetli sütunların arasından uyuyan ve kafasında hala sargı olan Theo'nun bulunduğu yere geldim. Hipatya yanında suskun ve düşünceli bir şekilde onun uyumasını izliyordu. "Efendim, benden istediklerinizi hazırladım," diye fısıldadım. Babasını uyandırmamak için yavaşça kalktı ve Serapyum'u geçerek sınıfa doğru gittik. Hipatya duvarın arkasından gelen çekirge sesleriyle karışan bir kitlenin uğultusunu duyunca kapının eşiğinde durdu. Başka bir filozofla konuşan Hesekius'la karşılaştık. "Uyumayı düşünmüyor musun?" diyordu ona. "Bunların şevki kimse de yok. Merak ediyorum ne oldu bizim..." "İyi geceler genç filozof." "İyi geceler," diye cevap verdi Hipatya hafif bir tebessümle. İhtiyarlar tapınağın içine doğru yöneldiler ve Hipatya da onları bakışlarıyla takip etti. Sonra gözlerim gaz lambalarının cılız ve titrek ışığı altında çirkin bir görüntüye bürünen Serapis'in kudretsiz heykeline takıldı. Efendimin yüzündeki kuşkuyu ve melankoliyi görebiliyordum. İç çekip bakışlarını Tanrı'dan çevirdi ve öğrencilerinin beklediği yere doğru yoluna devam etti. Gittiğimizde Hipatya'nın öğrencileri hazırladığım yer yataklarına yatmaya çalışıyordu. Geceyi geçirecekleri yerden pek memnun görünmüyorlardı. Gerçekten burada mı yatacağız? Köpeklerimin daha iyi yerlerde uyuduklarına sizi temin ederim, dedi birisi. O kölenin yatak nedir bilmediğini sanırsınız, dedi öteki, geldiğimizi görmeden beni kastederek. Gençler bu son yorumun üstüne gülmeye başladılar ancak varlığımızı fark eder etmez sustular. Hipatya onlara ciddiyetle baktı ve dedi ki, ''Gruptan ayrı uyumak isteyen bunu yapmakta özgür, fakat güvenli olacağından emin değilim.'' Herkes yerine yerleşirken ben de yakınlara bizi ısıtması için bir ateş yakmaya karar verdim. Toplamış olduğum yaprakları birleştirip avluda yakılan birçok ateşten birinin etrafına toplanmış bir gruptan meşalelerini ödünç aldım. Ateşi yaktığımda öğrencilerin hepsi yatağına yatmıştı ve sessizlik içinde alevleri izliyorlardı. Bir kişi hariç hepsi. Orestes, Hipatya'nın birkaç adım ötesine oturmuş ona bakıyordu. O ise minderine oturmuş, Orestes'in bakışlarından bir haber, düşüncelere dalmıştı. Orestes gözlerinden de açıkça görüldüğü gibi Hipatya'ya hala aşıktı ve ben artık kıskanmıyordum. Yapabileceği hiçbir şeyin kalmadığını biliyordum. Hipatya onu reddetmişti. ''Tanrılar bize rahatlık versin,'' dedi bir öğrenci. ''Ve buradan canlı çıkmamıza izin versinler,'' dedi bir diğeri. ''Ey tanrılar, dualarımızı kabul edin.'' diye bağırdı üçüncü bir kişi. Zaman geçti ve artık kimse konuşmuyordu. Hepsi teker teker yatmış ve Morpheus'un kollarına düşmüştü. Avludaki ateşler ve uğultular azalıyordu. Gecenin sessizliğini bozan tek şey çekirgelerin şarkısıydı. Yerde oturmaya devam ettim. Korları arada sırada ittirerek sönmek üzere olan ateşi canlandırıyordum. Medorus yine aklıma geldi. Tanrısı ya da onu ele geçiren delilik ve hiddet yüzünden ölmüştü. Ben de böyle bir şey yapabilir miyim? Hiddet bana da böyle hükmedebilir mi? Bir fısıltı beni düşüncelerimden ayırdı. Davos, Davos. Bu hala uykuya dalmamış, minderinde oturan efendimin sesiydi. Sen de dinlen, dedi bana. Tamam hanımefendi. Kalan dalları topladım ve yavaşça gürültü yapmadan onlara yaklaştım. Gözümle Hipatia'ya uzakta yatacak bir yer aramaya başladım. Bana yine seslendi. Davos burada kal, dedi yatağının ayak ucunu göstererek. Daha güvenli. Tamam hanımefendi. Çekinerek ona yaklaştım ve ayaklarının dibine oturdum. Hipatia üstünü battaniye ile örtmekle uğraşırken gizlice ona bakıyordum. O kadar yakındı ki sonunda yattı ve ben de sütuna dayanarak uyumaya çalıştım. Çok uzun bir gün olmuştu. Bu yüzden gözlerimi kapatıp uyumam uzun sürmedi. Hepimiz yıldızların altında uyurken bir gürültü beni uyandırdı. Ne olduğuna bakmak için döndüğümde yarı karanlık içinde bizden uzaklaşan birkaç gölge gördüm. O an içlerinden biri durdu ve olduğum yere doğru döndü. Sinesius, ne yapıyorsun? Dedi bir ses fısıldayarak. Sonra onu tanıdım. Sinesius gizlice Hipatia'ya yaklaşıyordu. Varlığımı fark etmeden yanına diz çöktü. Öğretmenim, annem, kız kardeşim ve veli nimetim, dedi çok alçak bir sesle. Sinesius, gidelim, dediler Hipatia'nın diğer Hristiyan öğrencileri aceleyle. Gecenin karanlığından yararlanarak kaçacakları belliydi. Şanslarını zorlamak istemiyorlardı ve Serapyum'un dışında daha güvende olacaklarını biliyorlardı. Efendimin üstünde haç işareti yaptığını gördüm. Medorus'un bunu binlerce kez yaptığını gördüğümden tanımıştım. Bunu yaptıktan sonra bakışımı aldırmadan gizlice uzaklaştı ve diğer üçün yanına tekrar katıldı. Sonra karanlığın içinde kayboldular. Hipatia uykusunda bir şeyler mırıldandı ve minderine doğru döndü. Bunu yaparken çıplak ayaklarından biri battaniyeden dışarı çıktı ve elimin yanında durdu. Teni o kadar beyazdı ki ve orada o kadar yakındı. Soluğum hızlanırken gözlerimi bana neredeyse dokunan bu beyaz uzuvdan alamıyordum. Gözlerimi kapatıp tekrar uykuya dalmak istediysem de başaramadım. Hipatia'nın teni beni içine çeken bir sonsuzluk gibiydi. O Pigmalion'un heykelinin beyaz mermeriydi ve ben deliren aşık kraldım. Kalbim her an daha hızlı çarpıyordu ve elim mantığın bin nedenine karşı gelerek arzuma itaat etti. Elim kalbimin kölesi olarak yavaşça, yumuşakça bana yasak olan bu teni okşamaya yöneldi. Bir mucizeden dolayı bu ulaşılamaz hayal o gece elimin ucundaydı. Kalbimde kopan fırtınayı sakinleştirmek için nefesimi tuttum ve sonunda elimi hafifçe efendimin çıplak ayağının üstüne koydum. Parmaklarım bir geceliğine gökyüzüne dokunmuştu. Bu basit hareket köle olarak geçen bir hayatı mazur gösteriyordu. Tenimi teninde hayal ederek cüretimin tek şahidi ve suç ortağım olan yıldızlı gökyüzüne baktım. Hareket etmeyi bırakan ve bu yüzden zamanı durduran yıldızlara bağırmak üzereydim. O anın sonsuzluğunda bıraksınlar öleyim diye. Gözlerimi kapattım ve tüm vücudu coşkuyla kendinden geçti. Hipatia, uyuyan kadına tekrar baktım. Efendim, hayatım, aşkım, coşkum, ütopyam, Hipatia.